Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, sadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in, bu Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem selametine, huzuruna, emniyetine, güvenliğine vesile olmak üzere teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun çok değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz her vaktimizi inşallah hayırla geçen vakitler eylesin. Evet. Çünkü bize verilen her günün 24 saatinin 60 dakikasının, hatta daha da ileri giderek saniyelerin, alıp verdiğiniz nefeslerin huzur-u ilahide bize bir hesabı önümüze konacak. Bu nefesi nasıl aldık, bu dakikayı nasıl geçirdik, bu saati nasıl yaşadık ve bu bir gün nasıl geçti? Belki günlerden sonra haftalar, aylar, yıllar böyle önümüze dökülüp gelecek böyle. Hani bazen printer'a basıyorsunuz, akıp geliyor her şey yani. Kuruşu kuruşuna, saati saatine, dakikası dakikasına. Hayatta böyle bir şey işte. Hani çok güzel bir menkıbe vardır. Böyle bu mevsim gibi çok sıcak bir mevsimde zatın birisi buz satıyor. Tabii hava da çok sıcak. Sıcak olunca da buzlar erimeye başlıyor. Diyor ki ne olursunuz sermayesi biten adama yardım edin. Evet, yani sermayem gidiyor diyor yani benim. Bu buz benim sermayem. Siz almazsanız, değil mi? Akşama kadar eriyip gidecek, elim boş kalacak, sermayem bitecek. Gerçekten de kıymetli kardeşlerimiz, hani vakitten söze girdik. Hayat böyle bir şey işte yani. Dakika dakika, saniye saniye geçip gidiyor. Kısacası sermayemiz bitiyor. Zaten onun için de güzel bir tabir vardır. Ömür sermayesi derler, değil mi? Ömür de bir sermayedir. İnsanın güzellikler kazanacağı, ahirete bir takım kazançlarla gideceği Allah Teala'nın verdiği bir ana maldır. Sermaye diyoruz yani. Ana mal demek. Maya demek. Ana maya. Evet, sermaye. Farsça bir kelime. Ana maya. Onun için de özellikle bu seyri sülük dediğimiz manevi yolda en önemli disiplinlerden biri de vukufu zamani, yani zamanın farkında olmak. Geçen dakikaların, doğup ve batan güneşin, gecenin, gündüzün farkında olmak. Bunların üzerine acaba bir güzellik mi düşürüyoruz biz? Allah korusun, daha tehlikelisi yanlış lekeler mi düşüyor, yoksa boş mu geçiyor? Tabii hepsinin ayrı ayrı bir müeydesi var. Güzelliklerle donanırsa böyle, hani çiçek çiçek bezenirse hayat güzelliklerle, ameli salihlerle, hizmetlerle, o adeta bir gülistan oluyor hayat. Bazen de kupkuru bir toprak oluyor. Allah muhafaza, bazen de üzerinde dikenler, yabani otlar bitiyor. İşte yabani otlar nedir, dikenler nedir? Mikruhlardır, haramlardır. Böyle savrulamayacak şeylerdir. Onun için inşallah hepimiz gayret etmeliyiz. Allah'ın bize verdiği bu hayat hazinesini, hayat sermayesini güzel bir şekilde geçirmeye. Netice Cenab-ı Hak bize istirahat için de vakitler veriyor. Uyuyun diyor ama uyurken bile şuurlu olmamızı Resulullah Efendimiz bize öğretiyor. Uyurken bile Allah'a teslim olarak, yüzümüzü Cenab-ı Hakk'a teslim ederek, imanımızı bir kere daha ikrar ederek, yani uyurken de şuurla uyumak, adeta kendimizi ilahi korumaya teslim etmek, kalktığımızda da yine hamdle başlayıp yeni bir güne, yeni güzellikler niyetleriyle başlamak. Kıymetli kardeşlerimiz, daha önceki sohbetlerimde hep arz ettiğim Faziletler Medeniyeti isimli çok muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın bir eserinden başlıkları böyle okuya okuya geldik. İman bahsini, ibadetler bahsini, İçtimai bölümleri ve işte kitabımızın bir bölümü bitmiş oldu. Bir de onun ikinci cildi var. İkinci cildi de daha çok manevi alanlarda hizmet diye bir ana kelimeyle başlıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim hizmetleri, emri bil maruf, hakka davet gibi temel konuları ihtiva eden başlıklar var. İnşallah bizler de böyle bir kaneveçe gibi bu İslami güzellikleri öre öre hayatımıza bunları aksettirme gayreti içerisinde zamanı değerlendirmeye, yani ömür sermayesini güzelliklerle değerlendirmeye gayret ederiz. Bugünkü konumuzun başlığı hizmet diye bir ana başlık. İnşallah onun altında farklı konular işlenecektir. Tabii zaman zaman bir takım İslami kelimeler bazen yaralanmış oluyor. Yaralanan kelimelerden birisi de hizmet kelimesi oldu. İnsanlar hizmet deyince biraz da farklı şeyler anlıyorlar. Ama kelimeler İslam'ın kelimeleri, Resulullah Efendimiz'in kelimeleri, ümmetin kelimeleri kimsenin özel tasarrufunda, hani kimsenin bu kelimelerle ilgili bir patent hakkı yok, yani öyle ifade edeyim. Patent hakkı yok. İslam'ın her güzelliği bütün ümmete ait. Kim onlara değer verir, onun altında güzellikler yaparsa ecrini Allah Teala ona verecek. Yok, hizmeti sadece ben yaparım diye bir mantık olamaz, bir iddia da olamaz. Benden başka hizmet eden yoksa diye bir iddia da olamaz. Herkese hizmet kapısı, kulluk kapısı, infak kapısı, hayır kapısı Allah'ın bütün kullarına açık kıymetli kardeşlerim. Hayrı sadece ben yaparım. Öyle bir şey yok yani. Arz ettiğim gibi bu patentli kelimeler değil bunlar. İslam'ın güzel kelimeleri. Bütün müminlerin bunlarla ilgili bir hakkı var. Hatta sorumluluğu var. Hocamızın okumuş olduğu Tevbe suresinin 111 ve 113. ayetleri aslında bize bir kapı açıyor. Nasıl bir kapı açıyor? Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah müminlerden mallarını ve canlarını, bu ayetleri çok dinliyoruz zaten sohbetlerde. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Evet, malı veren Allah, canı veren Allah, sonra da Kur'an'ın böyle o veciz, icaz ifadesiyle Allah satın aldı diyor. O verdi zaten, yani verdiğini satın alıyor. Ücretsiz verdiğini, bedelsiz verdiğini, tamam mı? Bizatihi lütf olarak verdiğini sonra satın alıyor. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, bazen öldürürler, bazen ölürler. Ve bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde Allah'la yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı çok sevinin. Yani mallarınızı vereceksiniz, canınızı vereceksiniz. İşte hizmet dediğimiz Allah'ın bize verdiği imkanların bir başka yüzlere, bir başka yüreklere taşınması demek diye ifade ediliyor. Bu Allah ile bir alışveriştir ve bu alışverişten dolayı sevinin. Çünkü verdiğinizin karşılığında size cennet verilecek. Daha başka ayetlerde belirtildiği şekilde Allah'ın rızası verilecek, evet. Bazı yerlerde Cenab-ı Hak sizlere cenneti vaat ediyor diyor müttakilere. Onlara Allah cenneti vaat etmiştir ama cennetten daha öteye de bir fazilet ve kendi katından bir rıza vermiştir. Bir rıza vermiştir. Ey kulum, ben senden razıyım. Ne güzel. Hani Türkçemizde Allah senden razı olsun kelimesini çok kullanırız ama bundan büyük bir dua yoktur kıymetli kardeşler. Bundan daha büyük bir dua yoktur yani. Allah sana çok mal versin, çok ilim versin, şunu versin, bunu versin. Bunlar hepsi sınırlı şeylerdir. Ama Allah senden razıysa o ayrı bir şey yani. Çünkü Cenab-ı Hak o ilk müminlerle, yani وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ, yine Tevbe suresinde وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَانُ hocam وَالَّذ۪ينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah o ilk hicret edenlerle, onlara yardım edenler, sonra da kıyamete kadar en güzel bir şekilde onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Onlar da Allah'ın kendilerine verdiği bu nimetten çok hoşnut olmuşlardır. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, gerçekten hani bu ayetlerin tefsirinde, Ruhul Beyan'da çok güzel bir yorum var. Ey kul diyor, sana müşteri olanın kim olduğunu farkında mısın? Yani sana müşteri olan, sana alıcı olan, malına, canına alıcı olan, hani bazen değerli kardeşlerim, kullandığımız bir eşya olur, arabamız olur, evimiz olur. Sonra onu eğer böyle sevdiğimiz bir satın alır, çok mutlu oluruz değil mi? Hatta böyle tanıdığımız birisi olur, ya ucuza da vereyim, yeter ki bu senin olsun deriz. Yani buna hani malın burada kullanılsın, araban kullanılsın, evinde bundan sonra şu otursun filan diye ayrı bir mutluluk duyarsınız yani. Müşteriniz güzelse değil mi? Ama insana talip olan, malına, canına talip olan Cenab-ı Hak. Ya o veriyor. O istediği zaman alıyor zaten. Hüdayi Hazretlerinin buyurduğu gibi, veren sensin, alan sen, dahi bizim nemiz var. Çocuğu öldüğü zaman Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri öyle demiş. Veren sensin, alan sen, sen verdin ya Rabbi, sen alıyorsun. Bizim bir şeyimiz yok. Ama aldığın her şeyin karşılığında büyük mükafatlar veriyorsun. Hani çocuğunu aldığı zaman Cenab-ı Hak, değil mi? Ona da başka güzellik veriyor. Sabrı veriyor dünya hayatında. Ahiret hayatında da daha farklı bu sabrın karşılığında başka güzellikler veriyor. Kısacası insan ayeti kerimenin beyanıyla Rabbine ne takdim ederse o takdim ettiğini çok çok fazlasını edafen mudafe diye geçtiği şekilde karşılığını Allah Teala veriyor. Niye? Kerim olan bir Rabbimizin kullarıyız yani. Evet. O vermekten Rabbimiz hep razı. Vermeyi çok seviyor Cenab-ı Hak yani. Onun için veriyor ki. Yaratması zaten vermez. O bakımdan ayet-i kerime böyle başlıyor. Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Yani mal da can da Allah'ın arzu ettiği yollara sarf edilsin. Bu can benim, keyfime göre yaşarım değil. Bu mal benim, kimseye bir şey koklatmam değil. Hayır, Allah Teala biz sana bunu emanet olarak veriyoruz buyuruyor. Ama bütün bunları yaparken de insanın ruh dünyasına, iç dünyasına Cenab-ı Hak işaret ediyor. Tamam ben hocam veriyorum, canımı da veriyorum, malımı da veriyorum. Peki tevben var mı? İbadetin var mı? Hamdin var mı? Rükûn var mı senin? Secden var mı? İyiliğe emrediyor musun? Kötülükten vazgeçiriyor musun? İlahi hudutlara dikkat ediyor musun? Bakın bir kısmı dışa yönelik mal ve cana adamak ama bir de iç dünyamızda Cenab-ı Hak bize o işleri yaparken, malı verirken de, canı verirken de bizden farklı bir kalbi kıvam, ruh kıvamı istiyor Cenab-ı Hak. Bunu yaparsanız kıymetli. Hocam ben dünyada her yere hizmetler götürüyorum. Peki, ibadetini yapıyor musun güzel bir şekilde? Hocam hizmet ediyorum ya işte yani. Sabah namazına kalkamıyor. Yok. Sabah namazına kalkacaksın. Geçen derste de arz etmiştim. Ondan sonra rükûn ne alemde? Secdelerde ne hissediyorsun? Hakikaten iyiliği emrediyor musun? Kötülükten alıkoyuyor musun? Hele hele ben bu işleri yapıyorum deyip de kendini istediğin gibi yaşıyor musun? Yoksa böyle ilahi hudutlara dikkat ediyor musun? Onun için de Cenab-ı Hak böyle tek tek bize sayıyor. İşte bu alışveriş yapanlar var ya, malını ve canını Allah için verenler, yani başka varlıklara, başka güzelliklere taşıyan insanların bir de gönül dünyaları vardır. Onlar tevbe ederler. Tevbe başta yani. Acaba eksik mi yaptım diye, hata mı yaptım diye, tam yapabildim mi diye. Sonra ibadet ederler. Sonra hamd halinde ederler. Sonra oruç tutarlar. Rükûlar, secdeler hep onların günlük amelleridir. Bir taraftan da iyiliğe emrederler. Kötülükten vazgeçirirler. Ve özellikle de kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu tabirdir. وَالْحَافِظُونَ لِهُدُودِ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'ın hayatın bütün alanlarına koyduğu hudutlara dikkat ederler. Aile hayatının hudutları var. Ticaretin hudutları var. Verasetin hukuku var. En çok bugün hiç dikkat edilmiyor mesela buna yani. Yani özellikle veraset konusunda, miras taksiminde dikkat edilmiyor maalesef. Öyle zannediyorum ki Türkiye'de gerçekten annesi babası vefat ettiği zaman gidip de bir hoca efendiye, ya efendim benim annem babam vefat etti. Neyse acaba bu miras şer'i ölçülere, ilahi hudutlara göre nasıl taksim edilir diye soran nadir demiyorum, ender. Hiç yok demiyorum ama çok çok az. Herkes gidiyor hemen bir veraset ilamı alıyor. Ama kim taksim ediyor bunu? Kullar taksim ediyor. Kulun taksimi mi güzel, Allah'ın taksimi mi güzel kıymetli kardeşim? Allah'ın taksimi güzel. Bak, bu konuyu özellikle gündeminize taşımak istiyorum. Çünkü bu konu çok konuşulmuyor Türkiye'de. Maalesef. Konuşulsa da herkesin çok işine gelmiyor. Bakıyorsunuz, misal olarak söylüyorum. Hani ben hukuki bir müktesebatım olduğu için de söylüyorum. Bugünkü kanunda, medeni kanunda, miras kanununda babaya miras yok. Bir baba düşünün ki evladını okutmuş, etmiş. Hani derler ya, dişini tırnağını böyle kazımış, evladını yetiştirmiş. Hayat bu. Evladı kendisinden evvel ölüyor. Kanun diyor ki o miras çocuklarına aittir. Baba ne olacak? Baba köyde ölürse ölsün. Anne ne olacak? Kaderine küssün. Şeriat da önce annenin babanın hukukunu koyuyor. Onlara diyor önce altıda bir miras onların hakkıdır diyor. Bunu Allah koyuyor kardeşim yani. Ben koymuyorum ki. Benim koyduğum mu güzel, Allah'ın koyduğu mu güzel yani. Onun için bu ilahi hudutlar dediğimiz vel hafizuna li hududillah. Yani gözümüzün bir hududu var. Gerçekten zahiren gözümüz bir sınırlı görebildiği gibi manen de ona hudutlar konmuş. İstediğim yere bakarım değil. Dilimize bir hudut koymuş. İstediğim gibi konuşurum değil. Değil mi? Hudut kelimesi Cenab-ı Hakk'ın özellikle ayette koyduğu bir kelime yani. Onun için birçok ayet-i kerimede bu hudut geçiyor. Allah Teala ve tilke hududullah diyor sana, çizgiyi çekiyor. Özellikle miras ayetlerinin sonunda ve tilke hududullah. Bak, bunlar Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlardır. Allah'ın sınırlarını geçenler de zalimlerdir, haddi aşanlardır. Hani bazen böyle işte geçen hafta Cuma'da bir hutbe okundu. Ne güzel. Kimsenin bir şey söylediği yok. Allah'ın emirlerini, Resulullah'ın sünnetini söylüyorlar. Fakat birileri kıyameti koparıyor. Ya siz bizim kıyafetimize ne karışıyor? Yok, karışmıyoruz kimsenin kıyafetine. Ama Allah Teala'nın emrini söyleyeceksiniz. Bir müddet sonra bir gün camide rüşvetin kötülüğünden bahsedilecek. Birisi, ya nasıl söylüyorsun kardeşim, biz rüşvetsiz iş yapamıyoruz ki. Sen ne karışıyorsun bizim rüşvetimize diyecek. Bir gün başka birisi diyecek ki, yani Allah Teala efendim zinayı haram kıldı. Ya ne karışıyorsun kardeşim benim zinama? Böyle bir şey olur mu? Elbette ki bu minberlerden, bu mihraplardan olan insanlar Allah Teala'nın emirlerini, Resulullah'ın emirlerini söyleyecekler. Ama birisi kalkar derse ki o hak mı? Hayır. Allah böyle bir şey emir etmemiştir. Oturun tartışırız. Resulullah böyle bir şey buyurmamıştır kardeşim. Ama ayet bu kadar açıkken, Resulullah'ın beyanı bu kadar açıkken, Selef-i Salih'in beyanları bu kadar açıkken niye söylüyorsun? Düzgün yaşayın diye söylüyorlar yani. Bana göre söyle hocam. Bana göre yok yani. Rabbimiz ne istiyorsa bize göre din inmeyecek kardeşler. Allah'ın indirdiği dine göre biz yaşayacağız. Evet. Bizlere özel bir din inmiyor yani. Sen böyle yaşa, sen böyle yaşa, sen böyle yaşa. Böyle bir şey yok yani. Cenab-ı Hak bir din indirmiş. Değil mi? Habibi edibine bir kitap indirmiş. Resulünü de orada bir söz söyletmiş. Sen kendi durumuna ona göre bakacaksın. Hayatım kitaba uyuyor mu? Hayatım Habibi Kibriya'nın sünnetine, tevcihatına uyuyor mu? Biz ona göre ayarlayacağız kendimizi. Onun için ayet-i kerimede bir farklı konuya temas ettim ama kul etuallimun Allah'a bidinüküm buyuruluyor. Allah'a din mi öğretiyorsunuz siz yani? Din böyle olsun diyorsunuz ya. Yani. Yok böyle olmalı hocam diyor. Ya niye böyle olsun ki? Allah Teala da buyuruyor ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz yani? Yerlerin göklerin sahibi, harisi o Cenab-ı Hak. Ona din öğretecek değiliz ki. Onun öğrettiği dine biz uymak durumundayız. Etiyullaha ve atiur resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Nasıl itaat edeceğiz hocam Resul'e? O zaman fettebiûni, Allah'ı seviyorsunuz, bana uyun de. Yani itaat, emrini yerine getirmek. İttibansa, ittiba kelimesi ise uyumak demektir. Ondan gördüğü gibi yaşamak. Hani konuyu biraz açmış oldum değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimedeki şu vasıflar, tevbe, ibadet, hamd, oruç, ondan sonra rükû, secde, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, ve bunların hepsini adeta içine alan hudud-u ilahiye dikkat etmek, evet, mal ve can verenlerin ana vasfıdır. Mal ve can, bu bu vasıflarla verilirse Allah katında bir değeri var. Evet. Malı da vereceğiz, canı da vereceğiz ama hayatımızda da tevbeler olacak, ibadetler olacak, hamdler olacak, oruçlar olacak, rükûlar, secdeler olacak ve iyiliği emretmek gibi bir derdimiz olacak. Kötülükten de alıkoyacağız. Cenab-ı Hak'ta en çok Kur'an-ı Kerim'de geçen hususlardan birisi bu, ümmetin vasfı bu. İyilik nedir? Allah'ın iyilik buyurduğu şey. Kötülük nedir? Allah'ın bu kötü dediği şey. Dolayısıyla ümmetin en önemli vasfı zaten siz hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız. Ama şimdi biz Müslümana iyiliği söylemekte zorlanıyoruz. Allah Teala siz öyle bir ümmetsiniz ki bütün insanlık için iyiliği inşa etmek, iyiliği anlatmak, yeryüzünde kötülük denen bir şey kalmaması için ümmet olarak çalışmak zorundasınız buyururken biz ben ümmeti Muhammed'tenim diyen Müslümana şu iyiliktir, şu kötülüktür demeye korkar hale gelmişiz kıymetli kardeşlerim. Bunu kimseyi tenkit için ondan sonra bir ötekileştirmek için söylemiyorum. Ama Müslümanlar olarak, müminler olarak zaman zaman bir öz eleştiri, bir toplum değerlendirmesi yapacak olursak adeta iyiliğin tavsiye edilemediği, kötülüğün belirtilemediği bir kriz de yaşanıyor zaman zaman. Evet. Yani hadis-i şeriflerde bunlar da var. Yani öyle bir zaman gelecek ki insanlar bir kötülük gördüğü zaman aman ben buna bulaşmıyorum, kendimi koruyayım deyip kaçacak yani. Yani bir insana ya yapma bunu dediği zaman başınız belaya girecek yani. Değil mi? Öyle mi olmalı İslam toplumu? Ya. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim hem dış ilişkilerimizi, dışarı olan ilişkilerimizi hem de iç hayatımızdaki güzellikleri Cenab-ı Hak böyle ayet ayet, kelime kelime bizlere bildiriyor. İşte buradan da böyle bir ana başlığa geçmiş olacağım. Kıymetli kardeşlerim, hizmet dediğimiz o ana kelimeyi muhterem üstad şöyle tarif ediyor. Hizmet, nefsin hodgamlığından kurtularak, çünkü nefis her şey bana olsun der. Her şey benim olsun. Yani fıtratımızda var bu. Ben yiyeyim, ben içeyim, ben gezeyim, benim hiçbir eksiğim olmasın. Ben sıhhatte olayım, başkalarına sonra bakarım gibi. Halbuki hizmet, nefsin hodgamlığından kurtularak diğergam bir ruhla bütün mahlukata yönelmek suretiyle Allah'ın rızasını aramaktır. Demek ki hani Nakşilerin çok güzel bir sözü var, Nakşi büyüklerinin zahir ba halk, batın ba hak diyorlar. Ne demek? İçimiz tamamen Cenab-ı Hak'la, onun sevgisiyle, muhabbetiyle, maiyetiyle adeta kıpır kıpır yaşayarak dışımızın bütün mahlukatla beraber olması, elimizin bir yere ulaşması, hayır için, güzellik için, inşa için, günah için değil, gözümüzün bir yere ulaşması, dilimizin bir yere ulaşması, malımızın bir yere taşınması, enerjimizden bir başkasının istifade etmesi, ilmimiz varsa ilmimizin infakı, irfanımız varsa, marifetimiz varsa, muhabbetimiz varsa, onların bir başka insanlara, bir başka mahluka, sadece insana değil, ne bileyim boynu bükük parktaki çiçeğe, ne bileyim sokakta dilini dışarı çıkarmış bir kediye, bir köpeğe, kısacası eşyaya hatta çatlamış toprağa su vermek bile mümin için ayrı bir sevap meselesidir. Toprak da bayren çatlar, bir yağmur bekler toprakta. Toprağın kendisi de yağmur bekler. Hani insanlar yağmur yağsın da topraktan ürün çıksın derken, toprak da bizatihi çatlar gider, o da bir yağmur bekler yani, kopar birbirinden. Nüfeti biter toprağın parçalarının, o da bir yağmur bekler. Toprağı sulamak bile yani kıymetli kardeşlerim. İçtiğiniz bir suyu sokağa değil de arta kaldıysa, onu gidip bir çiçeğe vermek, verebilmek bile ayrı bir Müslüman güzelliğidir yani. Yufka yüreğin meseledir. Ne olacak? Döküvereyim suyu değil. Suyu dökmek ayrı bir israftır, ayrı. Ama ille dökülmesi gerekiyorsa, onu rastgele bir yere dökmemeli. Ya onu da yine bir çiçeğe dökmeli yani. Bir parka dökmeli ki oradaki çiçek solansın. Niye? E çiçek de zikrediyor yani Allah Teala'yı. Değil mi? Zikreden çiçeğe bir bardak su versen de yani. O bakımdan İslam kıymetli kardeşlerim gerçekten bu yüce din Allah Teala'nın hani وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا sizin için ben ancak İslam'dan razıyım diye bizlere lütfettiği, ikram ettiği bu yüce din o kadar böyle bir derinlikler itiva ediyor ki satıhta kalmamak lazım. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri ile o kalbi ilişkimiz ne kadar böyle akrabiyet, maiyet, muhabbet ilişkileri içinde olursa bunun hayata yansımaları da o kadar güzel olur. O zaman işte sükutumuz tefekkür haline gelir, bakışımız ibret haline gelir, değil mi? Konuşmamız hikmet haline gelir. Bakın bunların hepsi İslam'ın önümüze koyduğu ufuklardır yani. Öyle bir insan ol ki sükut ettiğin zaman kafanda boş şeyler olmasın yani. Adeta nefsin, hevanın arzu ettiği şeyler dönmesin içinde. Sükut ettiğin zaman Rabbinle beraber ol, tefekkür halinde ol. Baktığın zaman böyle biraz gafil gafil bakma yani. Her baktığın şeyden içine bir mesaj gelsin yani. Bir çiçeğe bakıyorsan çiçek seninle konuşsun Yunus gibi, değil mi? Yunus, sordum sarı çiçeğe diyor Yunus. Yani çiçekle konuşuyor, çiçeği konuşturuyor ama Yunus gibi olursanız konuşuyorsunuz çiçekle. Yoksa öbür türlü böyle affedersiniz Mısır çarşısına girmiş yabani bir mahluk gibi her şeyi çiğneyip geçiyorsunuz ya. Allah muhafaza eylesin. Onun için belki de hani o İslam'ın iç dünyası dediğimiz o tasavvufi terbiyenin insana kazandırdığı en önemli güzellik insanın içinde ufuklar açmasıdır. Yani gözü farklı bir göz haline gelir, dili farklı bir dili haline gelir. Kalbi çok daha farklı bir kalp haline gelir. Bir ümmetin acısını duyar yani. Hani daha belki sohbetlerimizi okuduk herhalde. Türkistan'dan Şam diyarına kadar bir müminin ayağına bir diken bassa diyor Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri. O dikeni ben önce kalbimde hissederim yani. Suriye'de bir diken batıyorsa, Gazze'de bir diken batıyorsa, Myanmar'da bir müminin ayağına bir diken batıyorsa onu mümin duyar yani. Sadece duymakla da kalmaz, acaba o dikeni çıkarmak için benim bir imkanım var mı diye onun derdine düşer. O bakımdan burada arz edilen hizmet nefsin hodgamlığından kurtularak diğergâm bir ruhla bütün mahlukata yönelmek suretiyle Allah'ın rızasını aramaktır. Demek ki hizmet alanı bütün mahlukattır. Hizmetin gayesi de sadece ve sadece rızaullah'tır. Yani adımızı bir yerlere yazdırmak değildir. Şan değildir, şöhret değildir. İnsanlardan özel ödüller almak değildir. Ya Hakk'ın razılığıdır. Hak bilsin yani. Allah Teala bilsin. Onu melekleri yazıyor zaten yani. Ödülü de öbür tarafta verecekler yani. Ha başka dünyada güzelliklere, insanlara teşekkür etmek ayrı bir güzelliktir ama yapılan hiçbir işi aman illa bana insanlar teşekkür etsinler, aman bana bir ödül versinler şeklinde değil. Ha verirlerse size o ayrı bir fazilettir belki bir insana ödüllendirmek, değer vermek. Onlar ayrı bir güzelliktir ama insan bunları beklememeli. Yani ta aile içinden başlayarak yani, aile içindeki hayattan başlayarak. Evet, yemek yapıyor bir hanımefendi. Yemek yiyen muhakkak teşekkür etmeli. Ama ya illa bana teşekkür etsin, beklemesen yani sen ikram ediyorsan Allah sana ecrini verecek zaten. Yemeğini besmeleyle yaptıysan, böyle çoluğum çocuğum bunu huzurla yesinler, Allah'a kul olsunlar diyorsan ecrini, mükafatını aldın. Senin işin bitti. Ayrıca bir şey bekleme ama sen de bir lokma yediysen, bir bardak önüne çay koyduysa, birisi bir bardak çay getirip bunu içer misin dediğinde Hazreti Mevlana'nın tabiri sen de gafil olma. O çayı önüne koyana, o suyu önüne koyana, o sofrayı önüne koyana sen teşekkür et. Bak herkesin vazifesi ayrı. Herkesin sorumluluğu, vazifesi ayrı. Evet, sen bir şey bekleme insanlardan ama sorumluluğunun farkında ol. Evet, sorumluluğun farkında ol. Şurada kapıyı bazen giriyoruz, bir kardeşimiz bir perdeyi kaldırıyor işte. Tamam. Yani ben Allah için kaldırıyorum, bu camiye gelsin insanlar. Ama orada birisi perdeyi kaldırıp da sana yol açıyorsa, sen de geçerken ona Allah razı olsun kardeş de. Yani bakın herkesin sorumluluğu ayrı kıymetli kardeşler. Herkes kendi sorumluluğun farkında olursa, zaten o zaman kavga gürültü de olmuyor. Ama hep başkasına iş tarif ettiğimiz için, başkasına bir şeyler yüklemeye çalıştığımız için, İnsanlar arasında tartışmalar çıkıyor, hukuk kavgaları oluyor. Onun için beşeri ilişkilerde diyorum hukuk savaşı olmamalı, özellikle aile hayatında fazilet yarışı olmalı. Herkes faziletli davranışın hangisi olduğunu derdinde olursa zaten böyle akar su gibi bütün ilişkiler tatlı bir şekilde akar gider. Onun için de hizmetten de gayre Allah'ın rızasını elde etmektir. Bu sebeple de samimiyetle yapılan hizmetler hakikatta Hakk'a vuslat iştiyakının davranışlara aksetmiş bir ifadesidir. İnsan samimi olarak bir güzellik yapıyorsa muhakkak ki o orada Hakk'a vuslat arzusu vardır, iştiyakı vardır. Onun için de her Müslüman Allah'ın rızasını kazanabilmek için mensup olduğu topluma güzelce hizmet etmeyi mühim bir vazife bilmelidir. Zira hayatında hizmeti düstur edinen kimse, yaşadığı toplumda hangi mevkide bulunursa bulunsun, Hak katında pek kıymetli bir makamın sahibidir. Yani belki beşeri statüler içerisinde konumu farklı olabilir. Ama Hakk'ın katında değeri çok çok daha fazladır. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kavme hizmet eden kimse, ecir ve mükafata nailiyet bakımından onların en büyüğü ve efendisidir. Evet, seyyidül kavmi hadimühüm de var değil mi hadis-i şeriflerde? Hatta bununla ilgili çok güzel bir hadisin vürut sebebi vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle bir gün beraberler ama bu defa Efendimiz ayakta hizmet ediyormuş. Sahabeler oturuyor. Demek ki Efendimiz de kalkmış, onlara bir ikramda bulunmak istiyor. Bir ziyaretçi gelmiş, bu kavmin seyidini anlıyorum, başı liderini, ondan sonra efendisini arıyorum deyince Efendimiz seyyidül kavmi hadimühim diyor. Aradığın insan ayakta olan şu anda, oturan değil yani. Şu anda kim hizmet ediyorsa kavmin efendisi o diyor Efendimiz. Adam da anlıyor ki Resulullah demek bu yani. Evet, hakikaten böyle bazı büyüklerimiz anlatırlardı. Allah kendilerine hepsine rahmet eylesin. Merhum Musa Efendi Hazretleri anlatırdı. Bazen derdi Sami Efendi, üstadımız kendileri bizi davet ederlerdi devlethanelerine. Efendim ne olur, evet burası sizin devlethaneniz, kendi eviniz ama biz de sizin evladınızız. Hizmetleri biz yapalım deriz. Fakat o yine de ayakta olurdu. Kendisi birçok hizmeti kendisi görürdü. Hatta çok güzel bir şey vardı bu cemaat bilsin. Musa Efendi'nin güzel bir hatırası var. Böyle çok kutlu edilecek bir hatıra gerçekten. Diyor ki bir zaman Sami Efendi Hazretleri ile bir Medine yolculuğumuz oldu. Yani umre olabilir muhtemelen uzun bir zaman olduğuna göre. O diyor giriş katında bir evi kendisine tahsis ettik. Ailece orada kalıyorlar. Orta katta başka birileri var. Bana da bir üst kat kaldı diyor. Ben de üst kata çıkıyorum. Gençtim o zamanlarda, genciz tabii diyor. Bir bakıyorum ki diyor, öğlen vakti namazdan geliyoruz. Sami Efendi rahmetullahi elinde tepsi iki kat yukarı çıkmış. Zili çalıyor. Evladım sen yalnız geldin buraya. Biz ailece aşağıda yemek yaptık. Sen aç kalma. Efendim biz buraya hizmete geldik size. Tamam ben yemek alayım ama bir teşkilat kurayım. Yemek hazır olduğu zaman hemen geleyim kendim alayım oradan. Nasıl alacaksınız? Gittim hemen bir elektrikçi çağırdım. Aşağıdan yukarıya bir zil yaptırdım. Efendim siz yemek hazır olduğu zaman zile basın. Ben koşar gelir alırım yemeğimi. Çünkü vereceksiniz artık. Bundan kurtulma çarem yok. Peki de diyor mübarek. Sami Efendi hayır yoktu hiç. Her şey mübarek peki dermiş böyle yani. Meşru olan tabii. Zaten onun önüne gelen her şey de meşrudur. Sonra bakıyorum diyor tabii zil çalıyor. Ben hemen fırlıyorum. Bu defa orta katta buluşuyoruz diyor. İnsanları böyle işte anılıyor ise bak. Sami Efendi vefat ederi 40 seneyi geçti. Ama 40 sene sonra o güzelliği anlatmak durumunda konuştum. Şimdi gönlüme geldi işte böyle yani. Hatırıma geldi. Nasıl olsa ben zili çaldım olsun. Gelir alır demiyorum mübarek. Ya bu benim evladım geldi buraya. Bize hizmet ediyor o madem. Bizim de ona bir şeyimiz olsun. Ben de çıkıyorum bir kat ne olacak? Ona kalsa üç kata da çıkacak. Ama bu işleri yapmalarının gayeleri ne? Yani insan böyle büyür. İnsan böyle güzel insandır. Yani insan büyüğüne de hizmet eder, küçüğüne de hizmet eder. Bizim tanıdığımız büyükler gerçekten bazen hocalarımız, bazen büyüklerimiz dediğimiz güzel insanlar kendilerini farklı bir konumda görmüyorlar. Siz bir adım atıyorsanız onlar iki adım atıyorlar. Yani gerçekten Musa Efendi rahmetullahi aleyh bunu anlatırken adeta gözleri de yaşarırdı. İşte böyle bir güzel Allah dostlarıyla buluşturdu Cenab-ı Hak bizi. Yani evladına hizmet eden insanlar diye. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, hakikaten hadis-i şerifin izahı bu. İşte o da nedir? Resulullah Efendimiz sahabesine hizmet etmiştir madem. Öyleyse biz de evlatlarımıza hizmet ederiz anlayışıdır bu. Yani inşallah sohbetin sonunda Yakub-u Çelik Hazretlerinden bir söz var burada. Yani velayet mertebesine ulaşmanın delili zahiri ve batini bakımdan Resulullah Efendimiz'e tam manasıyla tabi olmaktır. Çünkü herkes ona tabi olacak. Yani herkes ona tabi olacak. Kutup da ona tabi, Aktab da ona tabi, Gavs da ona tabi. Hani bilmiyoruz onlar kimlerdir ama herkes ona tabi. Ona tabi olan kurtuluyor. Evet. Ben kutubum. Yok. Allah'ın Resulüne tabi sen kutupsun. Avsın. Allah'ın Resulüne tabi olmak zorunluluğu var. Ben dervişim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben şeyhim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben devlet başkanıyım. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben köleyim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben efendiyim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Herkes ona tabi olacak. Allah'ı seviyorsanız ona tabi olun buyuruyor Cenab-ı Hak. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni. Habibim ilan et bütün insanlara. De ki gerçekten siz Allah'ı seviyor musunuz? E seviyoruz ya Resulallah. O zaman bana tabi olacaksınız. Kime? Resulullah'a yani. Resulullah'a tabi olacaksınız. Allah'a giden muhabbet ancak Resulullah'a tebaiyette tahakkuk eder. Ona tabi olmadan muhabbet-i ilahiye vusul mümkün değildir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onun için hani bu hizmet diye bugün gündeme getirdiğimiz konuda da değerli kardeşlerim, hakikaten hani hadis-i şeriften böyle yola çıktık. Bir kavme hizmet eden her türlü ama kim ederse yukarıdaki insan milletine hizmet eder, o milletin efendisi haline gelir. Aşağıdaki insan toplumuna hizmet eder, o toplumun efendisi haline gelir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimse yol üzerinde bir ağaç dalı gördü. Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve kaldırdı. Bu yüzden cennete nail oldu. Ne olacak yani? Kim kaldırırsa kaldırsın. Ben şuradan kenardan geçerim değil. İlk defa sen mi gördün? Bu Müslümanlara zarar verir. Misal olarak söylüyorum, bazen yollara bir şey düşer yani. Atıyorum otobanda gidiyorsunuz, yola bir şey, koca bir şey düşmüş. Arkanızda müsait, gelen giden de yok. Ya ben şu arabamı kenara çekeyim, şunu kenara alıvereyim deseniz, tabii dikkat etmek lazım. Kazaya fırsat vermeyin, sevaba gireceğiz derken. O güvenliği sağladıktan sonra değil mi? Bazen yollara düşen ufak bir şeyden dolayı ne kazalar oluyor yollarda değil mi? Ne kazalar oluyor. Ama niyete bağlı bütün bunlar. Sizin o fırsatı yapma imkanınız varsa gerçekten, bakın Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Bir ağaç dalını gördü, ya bu Müslümanlara zarar verir, şunu kaldırayım buradan dedi. Allah da bu yüzden onu cennetine koydu diyor. Hani hadis-i şerifte zaten yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak da sadakadır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Tabii bu hadisi geniş manada anlarsak, Müslümanlara manen eziyet verecek her şeyi kaldırmak, örf olarak, adet olarak, hayat davranışlar olarak onların da hepsi gerçekten sadakadır. Ya bu Müslümana zarar veriyor. Yani şu görüntü Müslümanlara zarar veriyor değil mi? Yani şu ahlak Müslümana zarar veriyor. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Bu kötülük Müslümanlara zarar veriyor. Ne? Nasıl kaldırabiliriz? Kaldırmanın usulüne uygun olarak. Yine bir şahıs yolda yürürken önünde bir diken dalı gördü. Ve onu kenara attı. Bu sebeple de Allah ondan razı oldu, kusurlarını affetti. Bakın ne kadar sade günlük hayatımızda karşımıza çıkan, sabahleyin apartmanınızın önüne çıkmışsınız, bazen maalesef ben de karşılaşıyorum böyle. Ondan sonra tam kapının apartmanın çıkışına birisi gece gelmiş, orada bir şey içmiş, şişeyi de oraya bırakmış, gitmiş. Yani biraz sonra belki oraya ufak bir çocuk çıkacak, oradan okula gidecek yani. Elimiz kopmaz yani. Ne yapalım? Önce biz çıktık yani. Cebinizde de vardır bir sayfak kağıt. Alırsınız, orada yakında bir çöp kutusu varsa atıverirsiniz. Statünüze bir şey düşmez yani. Merak etmeyin yani. Yani bunu belediyenin adamı gelip de yapacak diye beklemeyin. Ne olacak? O cam parçasını oradan kaldırırsınız, atarsınız çöpe. Sevaba siz girersiniz yani. Sizden sonra giden, okula giden çocuk da ayağa takılıp düşmez orada yani. Onun için bunlar insanın tabii alışkanlıklarıdır, güzelliklerdir İslami hayatı. Ama bunları maalesef biz bugün önemsemiyoruz kıymetli kardeşim. Tabii önce içtiği şişeyi getirip oraya koyan insan her şeyden önce kendisi eziyet yapıyor. Yazilerde bizim özellikle bizim fakirlerimiz köşede böyle bir yerde çok zaman görüyorum böyle. Geliyorlar orada duvarda var, duvara dayanıp şeyler içiyorlar gençler. Şişeyi de oraya atıp gidiyorlar. 5 metre ileride çöp kutusu var yani. Oraya kadar gitmeye zahmet ediyor yani. Atıyor oraya gidiyor şişesini. Tamam o attı diye biz de sabah onun üzerine basıp geçmeyelim. Hakikaten bazen de bakıyorum işte apartmandan bir anne çıkıyor, 2 tane ufak çocuğu var. Yani oradan geçmesi için muhakkak onu oradan kaldırması gerekiyor birisinin geçebilmesi için. Bakın ya İslam bu mu hocam yani? İşte buradan başlıyor kıymetli kardeşlerim. Yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmaktan başlıyor. Yolumuzda o kadar eziyetler var ki şimdi. Bize ailemizle aramıza giren yani ailemize ulaşan yollarda, mescide ulaşan yollarda, Hakk'a ulaşan yollarda o kadar çok eziyetler var ki. Değil mi? Sadece cam kırıkları değil yani. Manevi cam kırıkları var. İşte onları kaldırabilmek, insanların camiye giden yolunu açmak, evine huzurla giden yolları açabilmek, çocuğuna ulaşacak yolları huzurla ulaşacak, sevgiyle ulaşacak yolları açabilmek, hepsi bunlar hizmetin farklı boyutlarıdır. Cenab-ı Hak da onlara şüphesiz çok büyük ecirler verecektir kıymetli kardeşlerim. Hep bunları böyle eserlerimize nakletmiş büyüklerimiz, nakledile edile 1400 yıldır her asrın insanına bu güzellikler anlatılı anlatılara gelmiş. Toplum da bu güzelliklerle yaşamış. Ama zaman zaman bu güzelliklerin zirvede olduğu zamanlar oluyor. Bazen de bu güzelliklerin ayaklar altına alındığı zamanlar oluyor. Ama ne yazık ki yaşadığımız zaman biraz daha bütün bu güzelliklerin biraz unutulduğu, hatta bir kısmının hiç önemsenmediği, ayaklar altına alındığı zamanlar. Böyle zamanlarda da belki Kur'an-ı Kerim'in fedekkir ve inne zikra tenfeul müminin diye buyurulan hatırlat ey Habibim. Zira hatırlatmak insanlara büyük faydalar verir diye ifade edilen ifade emri gereğince hatırlamakta, hatırlatmakta birbirimize büyük bereketler var. Allah'ın razı olduğu, Resulullah'ın sevdiği insan olmak, hayatın bütün alanlarını güzelliklerle donatabilmek, evimizde güzellikleri inşa etmek, sokaklarımızı güzelleştirmek, maddi ve manevi hem zahiriyle hem batınıyla. Yani görüyorsunuz kıymetli kardeşim, her gün haberlere baktığımızda yolda diyor, trafikte diyor, silahını çekti, öldürdü adamı. Ya ne olmuş? Birisi onu geçmiş yani faraza, yol vermemiş. Ya tamam da insana yol vermedi diye, ne bileyim arabasına dokundu, insan mı öldürülür sevgili kardeşim? Nasıl bir toplum haline geldik ya biz Allah aşkına yani? Yani yaralı bir kuş gördüğü zaman arabasını kenara çekip onu alıp götüren insandan, toplumdan şimdi yolda birbiriyle kavga eden, hani kavgayı da geç bir de öldürüyor insanı yani. Hiç mi can kıymetin yok? Senin canın ondan daha mı kıymetli? O bakımdan gerçekten insan terbiye edilirse arşın ötelerine çıkıyor. Terbiye edilmezse vahşileşiyor. Evet, hele hele imandan mahrum kalırsa, İslam'dan mahrum kalırsa Akif'in tabiriyle sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Değil mi? Yani adeta kardeşin kardeşi yediği bir cahiliye dönemleri yaşanıyor bazen. Öyle olmamalı. İslam da işte onu ortadan kaldırıp da böyle hani müminler bir binanın tuğlaları gibidir, bir vücudun uzuvları gibidir. Vücudun herhangi bir yerinde bir acı olduğunda vücudun diğer tarafları da onu hisseder şeklindeki bir toplumu inşa ediyor. İyilik ve takva üzerine birbirinizle yardımlaşın. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Asla ve asla birbirinize kötülükte, günahta yardımcı olmayın, arka çıkmayın. Ne güzel yapıyorsun demeyin yani. Ya birbirinize iyilikte yardımcı olun. Birisi bir iyilik yapıyorsa siz de bir ucundan tutun. Birisi bir takva güzelliği yaşıyorsa siz de ona katılmaya gayret edin. İslam'ın inşa ettiği toplum bu toplum. Bununla ilgili malumunuz birçok zaman duyduğunuz hadis-i şerifler vardır, güzellikler vardır. Buradan birkaç tanesini inşallah arz etmeye çalışayım. Ama burada özellikle hizmetler konusunda yine Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nur Topaş hocamızın çok güzel bir hatırlatması var. Kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükûnun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı zamanımızda hizmet ruhuna daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Öyle zamanlarda yapılan ufacık bir hayır ve hizmete Cenab-ı Hak çok büyük mükafatlar ihsan eyleyecektir. Ancak insanlık alemine yapılabilecek en öncelikli hayati hizmet, bugün sohbetimizden kalacak ana cümle bu olmalı. İnsanlık alemine yapılabilecek en öncelikli ve hayati hizmet, İslam'ı tebliğ ve talim etmektir. Evet, hizmetten ana hizmet budur yani. Diğerleri de o hizmeti zemin hazırlayan güzelliklerdir. Tekrar ediyorum, insanlık alemine yapılacak en öncelikli ve hayati hizmet, İslam'ı tebliğ ve talim etmektir. Yani insanlara iyiyi, güzeli, doğruyu ve hayırlı olanı tavsiye edip onları kötülüklerden men etmek suretiyle hakka ve hakikata davet etmektir. Zira Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini hayatımıza tatbik edebilmemiz için evvela hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevda haline gelmesi lazım. Evet, hakkı tebliğ ve halka hizmet demek ki bir sevdadır. Burada belki biraz daha müşahıs manada bazı örnekleri anlatmak istersek, burada yine çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu da kıymetli kardeşlerim. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygun bir yerde konaklamışlardı. Tam böyle İstanbul'un sıcak günlerinde bunu hatırlamakta fayda var. Sahabenin bir kısmı da o gün oruçluydu. Fakat oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Hava çok sıcak, oruçlular, seferdeler. Buna rağmen de oruçlular, sefere çıkmışlar yani oruçlular ve sıcak bir zamanda. Ama insan bu işte. Akşam olunca da artık hakikaten demek ki enerjileri bitmiş. Şöyle uykuya dalmışlar. Oruçlu olmayanlarsa gölgelenecek çadırlar kurmuşlar hemen. Abdest almak, hayvanları sulamak için su taşıdılar ve oruçluların hizmetlerini gördüler. İftar vakti geldiğinde Resulullah bugün oruç tutmayanlar daha çok ecre nail oldu buyurdu. Evet, Resulullah'ın ölçüsü bakın yani. Oruç tutanlar mı çok ecre aldı bugün, oruçluya hizmet edenler mi? Demek ki bazen hizmet, nafile ibadetin çok daha önüne geçebiliyor. Yine Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe yenilenirken, Kuba Mescidi ve Mescid-i Nebevi inşa edilirken, hendek kazılırken, ashabının bütün ısrarlarına ve mani olma gayretlerine rağmen bizzat onlarla birlikte çalıştılar Allah'ın Resulü. Bir kenara oturup talimat vermedi. Bir kır kesisinde herkes bir iş aldığında Allah Resulü de odun toplama vazifesini üstlenmiş. Ya ben Allah'ın Resulüm, odunu ben mi toplayacağım demiyor yani. Ben de odun toplayayım diyor. Ashabının biz sizin yerinizi de yaparız diye ısrar etmelerine rağmen kabul etmeyip aldığı vazifeyi ifa etmiştir. Yine kendisine gelen kabile temsilcileriyle yakından ilgilenmiş, bizzat onların hizmetinde bulunmuştur. Yanına bir ziyaretçi geldiğinde evde ise hemen altına bir minder vermiş, dışarıda ise ridasını çıkarıp misafirinin altına sermiştir Allah Resulü. Ki bu özellikle vakit herhalde biraz bu minder verme hadisesi Efendimizin çok maruf ve meşhurdur. Bu Arap kabilelerinden cömertlikte adeta bir darb-ı mesele haline gelen Hatebi Tayyi var. Onu Adi bin Hatem, hani Resulullah Efendimiz'i merak edip Medine'ye geliyor ve henüz Müslüman da olmamış tabii. Resulullah Efendimiz'i ziyaret ediyor. Peygamberimizin kapısı herkese açıktı yani. Gelenlere de İslam'ı tebliğ ediyordu zaten. Bir kısmı da hakikaten Resulullah Efendimiz'i tanıyıp İslam olmak için de geliyordu. Ya bir bakalım ne diyor bu insan? Bir dinleyelim. Adi bin Hatem'i Resulullah Efendimiz'i görünce sen diyor çok cömert bir babanın oğlusun. Gel diyor ben seni evimde misafir edeyim bugün. Bakın daha mümin değil yani. Hemen sana İslam anlatayım demiyor. Ama diyor sen cömert bir babanın olsun yani. Çünkü Allah'ın Resulü Ecevedül Enbiya. Bütün nebilerin en cömerti. Cömertleri de çok seviyor. Hadis-i şerifte de Allah cevattır, cömertleri sever buyurulduğu için kendisi de cömert bir insan, Müslüman bile olmasa ona ayrı bir değer veriyor. Sonra Adi bin Hatim'i götürürken yolda Efendimiz'in karşısına yaşlı bir hanım çıkıyor. Ya Resulallah diyor, benim bir derdim var, dinler misin? Resulallah Efendimiz Adi bin Hatim'e diyor ki, müsaade et diyor, şu teyzeyi bir dinleyeyim. Allah Allah diyor, bu bir kral olsa bunu yapmaz. Yanında birisine havale eder, dinleyin bunu der. Ama diyor, bu kendisi dinliyor. Yok diyor, bu kral değildir muhakkak. Etrafında bu kadar insan toplanmış ama bu kral mantığı değil. Sonra devam ediyorlar, Allah'ın Resulü evine varıyor. Buyurun diyor, oturun bakalım. Orada zaten bir tane minder varmış. Çekiyor minderi Resulullah Efendimiz, siz buraya oturun diyor. Siz, ben de her zaman burada oturuyorum zaten diyor Resulullah Efendimiz. Evet, nebilerin en mütevazisi. Sonra Adem bin, aman efendim falan diyor, yok yok diyor, siz misafiriniz diyor. O minder dediği de zaten netice bir deri minderdir yani, içinde otlar var belki. Tekrar Adi bin Hatem düşünmeye başlıyor. Allah Allah diyor. Hiçbir kral diyor, kendi koltuğunu, kendi makamını, tacını başkasına vermez. Yani bu bir kral değil diyor. Bu olsa olsa bir peygamber olabilir diyor ve orada İslam'la buluşuyor. Yani bir minder, evet, bir insanı İslam eder. Evet. Bazen bir bardak su, Allah için olursa ama. Bazen bir tebessümünüz, bazen bir duanız. Çok işler görür kıymetli kardeşlerim. Onun için bu din gerçekten Allah'a kulluk ve Allah'ın mahlukatına büyük bir şefkattir. Burada Muhammed İkbal'den bir şeyi nakletmiş muhterem üstadımız. Muhammed İkbal çok zaman böyle çok güzel temsiller yapar. Diyor ki Muhammed İkbal bir hikaye oluşturuyor. Bir ceylan diğer bir ceylana dert yanıyor. Ne diye dert yanıyor? Çünkü ceylanların peşinde avcılar çoktur. Ceylan diyor ki, bu avcıların şeyinden bıktım artık. Nereye gitsek peşimize düşüyorlar. Ama avcıların girmeyeceği bir yer var. Neresi? Kabe. Oraya sığınırsak avcılar giremez. Orada av yasak. Peki, bundan sonra Kabe'de Harem-i Şerif'te yaşayacağım. Orada yatar kalkar, orada otlarım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden emal bulmak istiyorum. Gönlüm biraz da huzura kavuşsun. Hani insan bazen der ki, ya bıktım artık. Çekileyim bir kenara. Yok. Kenara çekilmek yok. Bunları dinleyen diğer bir ceylan ona şu sözlerle karşılık verir. Ey akıllı dostum! Yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Keskin ve cevherli bir kılıçtan daha keskin yaşa. Tehlike senin gücünü imtihan eder. Beden ve ruhunun nelere kadir olduğunu bize o bildirir. Onun için de böyle gidip Kabe'ye sığınma, sen tehlike içinde yaşamaya da azimli ol diye de böyle çok güzel bir hikayesi var Muhammed İkbal'in. Kıymetli kardeşlerim, netice işin özü Cenab-ı Hak bizlere ayet-i kerimede geçtiği gibi mallarını, canlarını Allah satın almıştır diye ifade edilen bu ayet-i kerimede Rabbimiz gönlümüzü daima kendisiyle ve imkanlarımızı da maddi ve manevi, ilmi ve irfani her türlü imkanımızı Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına sadece O'nun rızasını gözeterek verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Her sohbetimizde altın silsileden de bir Allah dostunun buraya gündeme taşımaya çalışıyoruz. Altın silsilenin 18. halkası Yakub-u Çerhi Hazretleri 1447'de vefat etmiş. Yani İstanbul'un fethinin hazırlık dönemleri, hani tarihi zamanı şöyle karşılaştırın diye söylüyorum. Fatih zamanı, yani Fatih Sultan Mehmet zamanı, burada bir güzel Müslüman topluluk varken Orta Asya'da da bir Yakub-u Çerhi isimli bir Allah dostu yaşıyor. Ve onun bir ibadet tarifi var. Diyor ki, ibadet kalbin marifetle, yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmekle. Ruh, ruhun, bak kalp var, ruh var, ruhun mücahede ile, devamlı ilahi kameranın altında olduğu idrakiyle. Nefsin hizmetle, bugünkü konumuz tam denk geldi, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakıp onların ihtiyaçlarını gidermekle, lisanın da Allah'ı zikretmekle meşgul olmasıdır. Demek ki ibadet dediğimiz şey kalp marifetullah'la meşgul olacak. Ruh da ilahi müşahedeleri fark edecek. İnsanın bizatihi varlığı hizmetle meşgul olacak. Lisanı da Allah'ı zikredecek. İbadet bu. Evet. Velhasıl ibadet insanın zahiri ve batınıyla her an Allah Teala ile beraber olmasıdır. Kulluk bu. Zaten öyle tarif ediliyor. El ibade hiyel fi'lu ma yerdar rab. İbadet Allah'ın razı olduğu her güzelliği yapmaktır. Allah rızası için arkadaşına bir bardak su uzatmak da ibadettir. Ne bileyim iş bittiği zaman bu sehpayı buradan alıp yan tarafa koymak da bir ibadettir. Niye? Bu buradan biraz sonra kalkması gerekiyor çünkü. Birisi kaldıracak bunu. Kim kaldırırsa ecri o alacak yani. Diğer taraftan Hazret'in bir diğer sözü buyuruyor ki, az önce nakletmiştim bu sözü. Velayet mertebesine ulaşmanın delili zahiri ve batini bakımdan Resulullah Efendimiz'e tam manasıyla tabi olmaktır. Resulullah'a tabi olmadıktan sonra ne velayet olur, ne kutupluk olur, ne aktaplık olur, ne gavsluk olur. Her şeyin ölçüsü Allah Resulüne tabi olmaktır. Ona tabi olma saadetinden yüz çevirenlerse ebedi bedbahtlığa düçar olmuşlardır. Çünkü bugün Resulullah'a tabi olmamak diye bir gündem var maalesef. Değil mi? Resulullah'ı dinin dışında, Kur'an'ın dışında bırakmak gibi maalesef çok sakin bir anlayış var. Onun için de Hazretler diyorlar ki, ona tabi olma saadetinden yüz çevirenler ebedi bedbahtlığa düçar olmuşlardır. Evet, yolunu ondan ayıranlar ebedi bedbahtlardır. Evet. Velayet mertebesine ulaşmak isteyen kimsenin Resulullah Efendimiz'e muhabbetle tabi olmaktan başka çaresi yoktur. Sadece velayet mertebesine nail olmak değil, gerçekten ahirette Allah'ın razı olduğu kul olmanın tek yolu o da Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Sonra da Hazret'in son bir sözü, Allah'a ulaşamadan gerçekleşen ölüm sıradan bir ölümdür. Maksuda ulaştıran şey ölmeden evvel ölmek, yani nefsani arzulardan vazgeçebilmektir. Onun için Cenab-ı Hak bu Allah dostunun hatırlattıklarıyla da güzel yaşamaya bizlere muvaffak eylesin efendim.